Ayrım 11.
Kasabalılar akşamüzeri batan güneşin Osman'a geçin penceresine vuruşunu, onların içten yanışını, sonra birer birer sönüşünü, kapıya dans seyretmeyi çoktandır alışkanlık haline getirmişlerdi. Çoğu zaman güneş battıktan sonra bile bu pencerelerden birinin bulutların altına gizlenmiş son ışınla birden aydınlanıverdiği ve sönmüş kasabanın üstünde birkaç saniye iki kırmızı yıldız gibi parladığı çok görülmüştü. Evin efendisi Avdaga Osmanagiç, kasabada hatırı sayılan, itibarı tanınmış bir kişiydi. Ev hayatında olduğu gibi iş alanında da gururlu ve ateşli bir adamdı. Çarşıda depo gibi kullandığı bir dükkanı vardı. Burası basık, loş bir yerdi. Hasırlar ve üstüne kuru erik, mısırlar ya da çam kozalakları yığılıydı. Avdaga toptancıydı. Onun için dükkanını her gün açmaz, pazar kurulduğu günler bir de işleri gerektirdiği zaman açardı. Mağazada daima oğullarından biri durur, kendi dükkanının önündeki bir sırada oturur, orada müşterilerle ya da tanıdıklarla konuşurdu. Avdaga sakalı, bıyığı bembeyaz, uzun boylu, kırmızı yüzlü, heybetli bir adamdı. Sesi boğuk ve kısıktı çünkü yıllardan beri astım çekmekteydi. Konuşurken heyecanlanıp sesini yükselttiği zaman, ki bu sık sık olurdu, şiddetli bir öksürük sözünü keser, boynundaki damarlar şişer, yüzü mosmor kesilir, gözleri yaşla dolar, göğsü dağlardaki fırtınalar gibi inler, ıslık çalar ve öterdi. Bu öksürük krizi geçince kendini toplar, derin derin soluk alır, bir süre değişik ve hafif bir sesle konuşmasını sürdürürdü. Kasabada ve çevrede sertliği, elinin açıklığı ve cesaretiyle tanınmıştı. Her işte de böyleydi, hatta ticarette bile. Bu yüzden çok kere zarara uğramıştı. Çoğu zaman pervasız bir sözle birdenbire eriklerin ya da mısırın fiyatını hiçbir neden yokken artırır ya da parasının üstüne titreyen bir köylüye meydan okumak için yapardı. Sert ve kesin kararlar verdiği halde yine de gelip ona akıl danışırlar, öğütlerini alırlardı. Onun için Avdaga, Velhi Lug'dan inip mağazasının önüne oturdu mu ender olarak yalnız kalırdı. Onunla konuşmaktan, ona akıl danışmaktan hoşlananlar çoktu. Çok açık yürekli, tok sözlü olduğundan başkalarının susmayı yeğ tuttukları durumlarda o düşündüğünü açıkça söyler ve düşüncelerini savunurdu. Astımı ve öksürükleri sık sık sözünü kestiği halde gariptir, söylediklerinin etkisini kaybettirmezdi hiç. Tam tersine daha inandırıcı, ciddi, hazin bir ağırbaşlılık verir, bu da karşısındakinin direnişini büsbütün kırardı. Avdaga'nın hepsi de yetişkin ve evli olan 5 oğluyla yeni evlenme çağına girmiş bir kızı vardı. Kızı Fatun'un çok güzel olduğunu, babasına çok benzediğini herkes bilirdi. Kızın evlenmemesi bütün kasaba halkını çok ilgilendiren bir konuydu. Bizde her devirde güzelliği, kibarlığı ve erdemleri yüzünden bir genç kızı hikaye ve şarkılarda yaşatmak adettir. O zaman o birkaç yıl için erişilmez bir amaç olur ve bütün istekleri üstüne çeker. Sesini işitmekle muayileler ateşlenir, çevresinde erkeklerin hayranlığından, kadınların kıskançlığından bir çember örülür. Bunlar doğanın herkesin içinden çekip ayırdığı ve tehlikeli yüksekliklere kadar çıkardığı olağanüstü kişilerdir. Bu kız yalnızca yüzüyle ve vücuduyla değil, uyanıklılığı, hazır cevaplılığı ve güzel konuşmasıyla da babasına benzerdi. Bunu delikanlılar çok iyi bilirlerdi. Hele düğünlerde ya da gezmelerde rastladıkları zaman iltifatlarla ya da küstah şakalarla ona takılmaya, onu kandırmaya veya öpmeye çalışanlar bunu çok iyi bilirlerdi. Konuşma sanatı da güzelliğinden aşağı değildi. Ve işte Avdaga'nın kızı Fato üzerine söylenen şarkıda böyle olağanüstü kişiler için şarkılar birdenbire kendiliğinden doğar, şöyle deniyordu. Ne kadar güzel, ne kadar akıllısın Avdaga'nın kızı Dilber Fato. Kasabada ve çevrede ondan böyle söz ediliyor, şarkısı söyleniyordu. Ama Velhi Luglu genç kıza evlenme teklifinde bulunma cesaretini gösteren pek azdı. Bunların hepsi de sırayla red cevabı alınca Fato'nun etrafında hemen değişik bir alın yazısına ve kimseye nasip olmayan erdemlere sahip olanların etrafında görülen hayranlıktan, kinden, hasetten ve açığa vurulmamış isteklerden örülü bir boşluk, bir çember oluştu. Çok sözü edilen ve şarkılar söylenen bu kişileri kimseye benzemeyen alın yazıları çarçabuk alıp sürükler, ondan sonra da bunlar gerçek bir yaşamın değil, bir şarkının, bir hikayenin efsaneleşmiş kahramanı olarak yaşarlar. Biz de burada böyle dillere destan olmuş bir genç kızın evde kaldığı çok görülmüştür. Oysa ondan her bakımdan çok daha aşağı olan genç kızlar kolaylıkla evlenirler. Fatun'un başına böyle bir şey gelmedi. Çünkü onun kendisiyle evlenmek isteyecek kadar cüretkar ve muradına erecek kadar inatçı ve kurnaz bir aşığı vardı. Visegrad'ın bulunduğu o inişli çıkışlı düzensiz daire içinde Velilug'un tam karşı tarafında Nezuka köyü bulunuyordu. Köprünün üst tarafında aşağı yukarı bir saatlik uzaklıkta Sarp Dağ silsilesinin ortasında Dirina'nın kahverengi bir duvardan aşar gibi ağır bir dirsek çevirdiği yerde çok bereketli bir toprak parçası vardı. Butko'nun dik kayalarından inen sellerin sürüklediği bu topraklarda tarlalar, bahçeler ve yan taraftan da otlaklar görülürdü. Bu çayırlar tepelere doğru dik kayaların fundadıkları içinde kaybolurdu. Bütün köy aynı zamanda Turkoviçler diye anılan Hamziç beylerin malıydı. Yarısında 6-7 köylü ailesi yaşardı. Öteki yarısında beylerin evi bulunurdu. Başta aile reisleri Mustafa Bey Hamziç olmak üzere Hamziç kardeşlerin evleriydi bunlar. Köy her yere uzaktı. Kuzeye bakar güneş görmezdi. Buğdaydan çok bol meyve ve ot yetişirdi. Etrafı yüksek dağlarla çevrili olduğundan günün büyük bir bölümünde gölgeler içinde kalırdı. Orada öyle bir sessizlik hüküm sürerdi ki bir hayvanın boynundaki çıngıraklar biraz daha çalsa etrafa uzun uzun yankılar yapardı. Oraya yalnızca bir yol çıkardı. O da Visegrad'dan gelen yoldu. Kasabadan çıkarken köprüyü geçip sağa giden büyük yol bir yana bırakılır, sola dönüp ırmak boyunca gidilir ve kıyıya inilirse karşıya dar ve taşlı bir yol çıkardı. Bu yol sola döner, sürülmemiş yokuşlu topraklardan geçer ve ırmağa kadar inen dik kahverengi dağın eteğinde bir şerit gibi uzanırdı. Bu yoldan at üstünde veya yaya giden biri köprünün üstünden sanki suyla kaya arasına atılmış dar bir ağaç kütüğü üstünde yürüyormuş izlenimi verirdi. Ve yürüdüğü sürece ırmağın durgun ve yeşil suyuna vuran hayali görülürdü. İşte kasabadan Nezuko'ya giden yol buydu. Oradan da başka hiçbir yere gidilmezdi çünkü gidilecek ne yer ne de yolculuk edecek bir kimse vardı. Evlerin üst yanında seyrek ağaçlı bir ormanla kaplı olan dik yamaç beyaz derin iki çukurla kesilmişti. Çobanlar dağdan koyunlarını almak için bu yoldan geçerlerdi. Hamziçlerin en yaşlısı olan Mustafa Bey'in beyaz büyük evi işte oradaydı. Ve ev Velilug'lu Osmanagic'in evinden daha küçük değildi. Yalnız ondan farklı olarak çukurda olup Dirina'nın kıyısındaki ormanlar tarafından tümüyle göze kapanmıştı. Etrafı yarım daire biçiminde kavak ağaçlarıyla çevrilmişti. Bu ağaçlar bu her yanı kapalı, güç erişilen toprak parçasına yaprakların hışırtısı ve hareketiyle daima bir canlılık vermekteydi. Öteki Hamziç kardeşlerin evi biraz daha aşağıda ve daha mütevazıydı. Çoluk çocuk kalabalık bir aileydi. Hepsi de ince uzun boylu, soluk benizle az konuşur, içine kapalı insanlardı. Ama işe gelince aralarında büyük bir birlik vardı. Kendilerinin olan şeylere değer vermeye ve onu savunmaya alışkındılar. Velilug'un zenginleri gibi onların da çarşıda depoluk eden bir dükkanları vardı. Nezuka'nın bütün ürününü oraya yığarlardı. Her mevsim gerek kendileri gerek köleleri Drina boyunca uzanan o daracık yolda karıncalar gibi kaynaşırlardı. Kimi kasabaya mal götürmekte, kimi de malını satmış, parasını kemerine yerleştirmiş, dağlar arasında gizlenen köyüne dönmekteydi. Mustafa Hamziç'in evinde insanın hiçbir yere varmayacağını sandığı bu taşlı yolun sonunda sürpriz gibi karşısına çıkan büyük beyaz evde Mustafa Bey'in 4 kızı ve Nail adlı bir oğlu vardı. Bu Nezukalı Nail Bey de Velilug'lu Fatma'ya göz koyanlardan biriydi. Bir düğünde bir sürü gencin üzüm salkımı gibi asıldığı bir kapı aralığından genç kızın güzelliğini seyre doyamamıştı. İkinci sefer onu arkadaşları arasında gördüğünde ona şaka yolu laf atmak cesaretini gösterdi. ''İnşallah Nezukalı Mustafa Bey'in gelini olursun.'' Genç kız bir kahkaha attı. Delikanlı da kapının aralığından ''Hiç gülme.'' dedi. ''Er geç bu mucize olacak.'' Genç kız tekrar güldü ve yalnız onun yaşında ve onun güzelliğinde olan kadınlarda görülen gururlu bir tavırla ''Bu ancak Velilug Nezuko'ya indiği zaman olabilir.'' dedi. Doğanın fazla cömert davrandığı kişiler bazen işte böyle kadere meydan okurlar. Genç kızın her davranışı, her söylediği söz nasıl her zaman ağızdan ağza yayılırsa Hamziç'e verdiği karşılıkta öylece her tarafa yayıldı. Kasabadaki akrabaların başvurmaları da bir sonuç vermeyince Mustafa Bey oğlunun gönül işini kendisi ele aldı. Avdaga ile daima ortaklaşa işleri olurdu. Hırslı ve mağrur olduğundan Avdaga son zamanlarda önemli zararlara uğramıştı. Bu yüzden de şimdilik bazı taahhütlerini karşılayamayacak durumdaydı. Çarşıdaki namuslu tüccarların hep böyle birbirlerine yaptıkları gibi Mustafa Bey de sessiz sedasız büyük bir alçak gönüllülükle ona bu konuda yardım etti. Bu yarı karanlık serin depolarda ve önlerindeki taş sıralarda yalnızca para ve ticaret işleri halledilmez, bazen insanların alın yazılarıyla da oynanırdı. Avdaga Osman Agiç'le Mustafa Hamziç arasında ne geçti, ne konuştular, Mustafa Bey Fato'yu biricik oğluna nasıl istedi, o mağrur ve sert Avdaga kızını nasıl verdi, bunu hiç kimse hiçbir zaman öğrenemeyecekti. Ve nitekim Velyuluk'ta baba ile kızın arasında neler geçtiği de gerçek olarak öğrenilmedi. Hiç kuşkusuz kızın reddetmesi düşünülemezdi. İlkin üzüntü ve şaşkınlık dolu bir bakış, sonra vücudunun o kendine özgü mağrur dikilişi. En sonunda da baba emrine körü körüne boyun eğiş. Bizde öteden beri ola gelen ve hala sürüp giden bir adettir bu. Genç kız bir rüyaymış gibi çeyizini havalandırıp yerleştirmeye başladı. Nezuka'dan hiçbir şey sızmadı. Tedbirli davranmasını seven Hamziçler başarılarının da ağızdan ağza dolaşmasından hoşlanmazlardı. Ama kasabada dedikodu aldı yürüdü. Hamziçlerin istediklerini nasıl elde ettikleri, koskoca Bosna'da kendine layık bir koca bulamayan Avdaga'nın güzel ve kibirli kızının nasıl faka bastırıldığı, Fato'nun herkesin önünde bunun olamayacağını söylediği halde Verlilug'un nasıl Nezuka'ya indiği günün konusu olmuştu. İnsanlar böyledir. Çok yükselen ve yükseklerde uçanların düşmesinden adeta zevk duyarlar. Bir süre hep bu konu konuşuldu. Fato'nun nasıl mahcup düştüğünü anlatarak adeta serin bir su içer gibi gönüllerini ferahlattılar. Velluk'ta ve Nezuka'da hazırlıklar bir ay sürdü. Bir ayda Fato, arkadaşları, akrabaları ve hizmetçileriyle çeyizini hazırladı. Dikti, işledi. Genç kızlar şarkı söylüyorlardı, o da şarkı söyledi. Şarkı söylemek gücünü bile kendinde buluyordu. Düşüncelerini seyrini izlerken şarkı söyleyen sesini dinliyor ve her iğne batırışta kendi kendine tekrarlıyor ve biliyordu ki ne işledikleri şeyler ne de kendisi Nezuko'ya gidecekti. Bunu bir saniye bile aklından çıkarmıyordu. Ama böyle çalışır ve şarkı söylerken ona Verilug'la Nezuka birbirine çok uzakmış gibi geliyordu. Bir ayda çok uzun bir zamandı. Geceleri de hep aynı şey oluyordu. Bir işi bitirmek bahanesiyle yalnız kalınca dünya bütün zenginliği, neşeli değişiklikleri, pırıl pırıl ışıklarıyla olabildiğine gözünün önüne seriliyordu. Velilug'un geceleri ılık ama temizdi. Yıldızlar alçak ve çevreleri titrek beyaz bir ışıkla çevriliydi. Pencerenin önünde duran Fato bu geceye bakıyordu. Bütün vücudunda sessiz, yaygın ve tatlı bir güç vardı. Sanki bu güç bir sevinç kaynağıymış gibi vücudunun her yanını, bacaklarını, kalçalarını, kollarını, boynunu, özellikle memelerini ayrı ayrı sarıyordu. Dolgun ve ağır ama dimdik göğüslerinin uçları pencerenin tahta pancuruna dokundukça parlak gökyüzünü, gecenin karanlık boşluğu içindeki her şeyiyle, evleri, binaları, tarlaları ve tepeleriyle sanki orada göğsünün ucunda hissediyordu. Sanki onlar derin ve heyecanlı soluğuyla birlikte kalkıp iniyor, kalkıp iniyor, göğüslerinin uçlarına dokunuyor, sonra uzaklara gitmek için ayrılıyor, tekrar dokunuyor ve yine uzaklaşıyor ve böylece sürüp gidiyordu. Evet, dünya büyük, dünya kocamandı. Gündüzleri de Visegrad Vadisi sıcaktan tutuştuğu, tarlaları kaplayan buğdayların sıcaktan çatlayışının bile duyulduğu, köprüyle kara tepelerin kapattığı şehir, yeşil suların çevresinde bembeyaz yayıldığı zaman da böyleydi. Ama geceleri, hele geceleri, gökler tekrar canlanıp tutuştuğu zamandır ki insan dünyanın o eşsiz gücünü ve sonsuzluğunu daha iyi duyar, kendini bu sonsuzluk içinde kaybeder. Artık ne benliğinin, ne nereye gittiğinin, ne yapacağının ya da ne yapmak istediğinin farkındadır. Ve yalnız orada uzun zaman huzur içinde, gerçekten huzur içinde yaşanır. Orada ömrünüz boyunca sizi bağlayan, verilmiş ağır sözler yoktur. Öldürücü vaatler, içinden çıkılamayacak durumlar yoktur. Ölümden başka çıkar yolu olmayan, kısa vadeli verilmiş sözler, sonunda ya ölüme ya utanca götüren o acımasızca akan zaman yoktur. Evet, o verilen bu sözün bir hafta hiç değişmediği gündür. Atsız ve dilsizdir. O sırada aşağıdan, sanki uzaktan geliyormuş gibi ağır, boğuk, acılı bir ses gelir. Bu aşağıda gece öksürüğüyle pençeleşen Avdaga'dır. Fato bu sesi tanımakla kalmaz, uykusu kaçan babasını, oturmuş sigarasını içer ve öksürüğünün pençesinde kıvranırken de açıkça görür gibi olur. Sevgili bir sığınak gibi tanıdığı iri kestane rengi gözlerini de görür gibi olur. O yaşın gölgelendirdiği, içleri gülen, nemli, güzel gözleri. Tıpkı kendisininkine benzeyen gözleri. Ona Hamziç'e verildiğini ve bir ay içinde hazırlanması gerektiğini söyledikleri gün değişmez alın yazısını işte bu gözlerde okumuştu. Bir dakika önce gecenin güzelliği, dünyanın büyüklüğü karşısında duyduğu hayranlık birden söner. Toprağın o muhteşem soluğu durur, kızın göğüsleri tatlı bir kıvranışla kasılır. Yıldızlar, sonsuzluklar kaybolur. Artık sadece kaçınılmaz alın yazısıyla baş başa kalır. Zaman geçtikçe olgunlaşan ve tanımlanan alın yazısıyla, o zalim ve insafsız alın yazısıyla. Aşağıdan, halvetten yine boğuk öksürükler gelir. Evet, işitiyor, onu sanki orada gözünün önündeymiş gibi görüyordu. O sevgili, güçlü, biricik babasını. Kendini bildi bileli çözülmez bir bağla, kendini tatlı tatlı bağlı hissettiği babasını. Onu sarsan acı ve öksürüğü sanki kendi göğsünde duyuyordu. Kendisinin hayır dediği yerde evet diyen ağızdı bu. Ama her yerde onunla birlikte, hatta bunda bile. Onun ağzından dökülen evet'i de benimsemişti. Tıpkı öz adı gibi. İşte onun içindir ki nikahlanmasının arifesinde onun alın yazısı çok acımasız ve garipti. Bir çıkar yol göremiyordu. Çünkü yoktu. Yalnız bildiği bir şey vardı. Babasının evet'i yüzünden Mustafa Bey'in oğluyla kadının önüne çıkmak zorundaydı. Ama onu bildiği gibi Nezuko'ya ayak basmayacağını da kesin olarak biliyordu. Yoksa kendi sözüne ihanet etmiş olurdu. Bu da aynı derecede imkansızdı. Çünkü o da bir Osmanagiç sözüydü. İşte tam orada babasının evetiyle kendi hayırı arasında, Velilukla Nezuko arasındaki noktada, hayalinde ne büyük dünyanın zenginlikleri ne Velilukla Nezuko arasındaki yol vardı. Sadece kadının Mustafa Bey'in oğluyla nikahını kıyacağı mahkemeyle köprünün sonundaki Nezuko'ya giden yolu düşünüyordu ve bu yola geçmeyeceğini de kesin olarak biliyordu. Zihni boyuna bu küçük yol parçası üstünde gidip geliyordu. Mahkemeden kasabanın ortasına, çarşıdan köprüye. Ama oraya gelince önüne bir uçurum çıkmış gibi tekrar geri dönüyor, çarşıyı geçiyor, mahkemeye geliyordu. Ve böyle durmadan gidip geliyor, gidip geliyor ve alın yazısı orada örülüyordu. Bir yerde duramayan, bir çıkar yol bulamayan düşüncesi hep gelip kapıya yasaplanıyordu. Gençlerin şarkı söylediği, büyüklerin oturup sohbet ettiği ve altından köpüklü yeşil suların aktığı güzel beyaz kapıya. Ama böyle bir çözüm yolundan korkarak zihni tekrar yolun bir başından öbür başına koşuyor, yine çaresizlik içinde beyaz kapıya dönüyordu. Artık düşünceleri her gece biraz daha fazla, her gece biraz daha uzun oraya takılıp kalıyordu. Bu yolu hayalinde değil de gerçekten geçeceği ve köprünün sonuna gelmeden ne olursa olsun bir sonuca varması gerekeceği günü düşündükçe içini utançla kararmış bir yaşamın dehşeti ve ölüm korkusu kaplıyordu. Yalnızlığı ve çaresizliği içinde düşünüyordu ki bu sonucun korkunçluğu bile o günü geciktirmeye ya da değiştirmeye yeterdi. Ama günler akıp geçti. Ne çabuk ne yavaş, düzenli ve uğursuz. Bunlarla birlikte düğün de geldi çattı. Ağustos ayının son perşembesi belirtilen gündü. Hamziçler atlarla onu almaya geldiler. Bir zırh gibi vücudunu kaplayan yeni ağır feracesi içinde onu bir ata bindirdiler, kasabaya götürdüler. Avluda çeyizini, sandıklarını da atlara yüklediler. Nikah mahkemede kadının önünde kıyıldı ve böylece Avdaga'nın kızını Mustafa Bey'in oğluna verme vaadi yerine geldi. Küçük alay Nezuko yolunu tuttu. Düğün orada yapılacaktı. Çarşının yarısını geçtiler. Fato'nun aklından 100 kere geçtiği o çıkışı olmayan yolun yarısını. Bu düşündüğünden daha kolay oldu. Ne yıldızlar, ne boşluklar, ne babasının öksürükleri, ne de zamanın daha ağır ya da çabuk geçmesi isteği vardı. Köprünün üstüne gelince genç kız o yaz gecelerinde olduğu gibi yine vücudunun her parçasını ayrı ayrı hissetmeye başladı. Hele göğüslerinin bir zırh içindeymişçesine sıkıldığını duyuyordu. Kapıya geldiler. Genç kız geceleri birçok kez hayalinde yaptığı gibi önünde giden en küçük kardeşinin kulağına eğilerek üzengileri biraz kısaltmasını fısıltıyla rica etti. Çünkü artık köprüden taşlı yola inen yokuşa yaklaşıyorlardı. İlkin ikisi durdu. Biraz arkada da bütün davetliler durdu. Bunda bir fevkaladelik yoktu. Düğün alayının kapıya da durması ne birinci ne sonuncu seferdi. Kardeşi attan inip ona yaklaşmaya çalıştığı sırada genç kız atını parmaklıklara doğru sürdü. Sağ ayağıyla taş korkuluğa bastı. Sonra kanatlanmış gibi eğerin üzerinden sıçrayarak köprünün altında uğulduyan suya atladı. Arkasından koşan kardeşi korkulun üstüne boylu boyuna uzandı, feracenin ucunu yakalar gibi oldu ama tutamadı. Davetliler de çeşitli sesler çıkararak atlarından indiler ve taşlaşmış gibi taş korkulun önünde kala kaldılar. Akşama doğru mevsime göre fazla soğuk çıktı ve arkadan bol yağmur yağdı. Nirina kabardı ve bulandı. Ertesi gün sarı sular Faton'un ölüsünü Kalata yakınlarında sığlık bir yere sürükleyip bıraktı. Onu orada bir balıkçı buldu. Gidip Teğmen'i çağırdı. Biraz sonra Teğmen, muhtar ve tek göz Salko ile birlikte geldi. Çünkü Salko bu tür olaylarda daima hazır bulunurdu. Kızın ölüsü yumuşak ve ıslak kumların üstünde yatıyordu. Dalgalar gelip ara sıra onu yalıyor, bazen de bulanık sular onu büsbütün örtüyordu. Suların götürmediği siyah çuhadan yeni feracesi yüzünü örtmüştü. Gür ve uzun saçlarına karışan kumaş, bembeyaz ve dolgun vücudunun üstünde kara bir yığın halinde duruyordu.